Hayata dokunan sözler.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yine bir hayata dokunan sözlerde ben Serdar Aydın, Sayın Selim Cerrah'la huzurlarınızdayım. Sayın Cerrah hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün Sayın Cerrah'la çoktandır konuşmayı düşündüğümüz bir konuyu huzurlarınıza getiriyoruz. Tarih şuuru. Bilenler bilir, söyleyenler söylerler ki insan eşya nasıl üç boyutlu ise zaman da üç boyutludur. Dün, bugün ve yarın. Dolayısıyla gerçek bir görüş için üç boyutuyla nasıl eşyayı görmek kavramamız için elzem ise hadisatın da dününü, bugününü ve yarınını ancak bu üç boyutuyla kavramak mümkündür derler. Bu da ancak bir tarih perspektifi, bir tarih şuuru, bir tarih idrakiyle mümkün. Yakın zamanda da özellikle muhafazakar ve İslami camianın yazar ve entelektüelleri Sayın Cerrah hep tarih üzerinden yürüdüler, tarih üzerinden konuştular. Yani bizim mevcut tarihimizin bir resmi ideoloji tarihi olduğunu, tahrif edildiğini, tahrif edilmiş olan tarihin tasavvur dünyamızı felç ettiğini denden vurdular. Ve sağlıklı düşünce için sağlıklı bir tarih yorumunun ve tarih perspektifinin olması gerektiğini Necip Fazıl Kısakürekler, Sezai Karakoçlar, çoğaltabilirim örneklere, Nurettin Topçular vesaire, İsmet Özeller. Böyle midir gerçekten? Tarih şuurun için çok önemlidir.
Şimdi bir kere köklerinizi doğru anlamazsanız meyveniz bereketli olmaz. İmam Şafii rahmetullahi aleyh tarih okuyanın aklı çoğalır demiş idi. Şimdi tarih rivayet üzerinden yürür. Kaba taslak bakarsak aslında iki tür tarih vardır. Bir, vakanüvislik denilen resmi tarihçilik. Her devlet kendi tarihini yazıyor. Hani meşhur Afrika atasözü diyor ya, kaplanlar kendi hikayesini yazıncaya kadar bütün mücadeleleri avcılar kazanacak. Yani dolayısıyla nasıl bir pencereden bakıyorsunuz meselelere, nasıl yorumluyorsunuz? Her diyelim ki imparator geçmişte savaşa giderken yanında bir de resmi tarihçilerini götürür ve tarihi kendi gözünden yazar, dikte ettirir. Bu resmi tarih. Bir de anlatı tarihi, toplum tarihi, hayatın akış serencamı içerisinde, onun sonraki etkileri vesaire falan. Bizde tarih yapıcılığıyla tarih yazıcılığını birbirinden ayırmak gerekiyor her şeyden önce. Yani güçlü liderler veya büyük toplumlar tarih yapar ama zayıf liderler ve zayıf toplumlar da tarih yapıyor. Onların da bir tarihi var. Şimdi bir şeyin doğrusunu bulabilmek için çift taraflı okumak gerekiyor. Bu anlamda mesela İslam dünyasının en büyük tarihçilerinden bir tanesi İbn Haldun. Mesela Tarih-i İber ve onun ön sözü Mukaddime'ye baktığımızda, ben tabii İber tarihini okumadım ama Mukaddime'yi okudum, okuyorum bir daha, şu anda bitmek üzere yeniden. Şimdi nedir yani İbn Haldun'un hayatına baktığımızda gelgitleri olan bir insan. Sürekli galiplerin yanında yer almış. Sürekli sıkıntı yaşadığında o toplumu terk etmiş, öbür topluma gitmiş vesaire falan. Ama sonuçta bir tarih yazıcılığına bir yeni bir boyut getirmiş. Şimdi bizim inancımız açısından baktığımızda mesela diyelim ki hadislerin tedvini meselesinde veya tefsirle ilgili haberlerin toplanması meselesinde ilginç şeyler vardır. Bunlardan bir tanesi şu. Mesela Taberi büyük bir tarihçidir ama Taberi'nin rivayet ettiği hadisler pek zayıf, şey yapılmaz, makbul görülmez. Yani evet, zayıf hadis olarak görülür. Neden? Çünkü tarihçilikten kalma bir alışkanlığı vardır. Tarihçinin temel vazifesi duyduğu her şeyi yazmaktır, kaydetmektir. Yani kaybolmasın diye bilgi, doğruluğun yanlışlığın araştırmasın. Daha sonra tefsik edilir bu. Vesikalandırılır. Yani bu doğrudur, bu yanlıştır. Hmm. Temiz sonradan gerçekleşir tarihte. Ama hadiste öyle değil. Yani hadiste veya tefsirde önce bir defa sağlam olduğunu göreceksiniz. Sonra kaydedeceksiniz. O açıdan İslam bilimler tarihinde Allah tabii Fuat Sezgin Hoca'ya rahmet eylesin. Yani bu konuda çok büyük emekleri oldu. Abi, büyük Allah bir değeri kaybettik. Geçtiğimiz zamanlarda, geçtiğimiz günlerde. Şimdi dolayısıyla
Allah yerini doldursun diyelim
inşallah. Amin inşallah. Yani medeniyet tarihi açısından baktığımızda da. Yani burada tabii tarih, yani bilimler tarihi, devletler tarihi değil mi? Yani toplum tarihi.
Dinler tarihi.
Dinler tarihi, insanlığın tarihi. De açısından, yani Allah rahmet etsin Aliye İzzet Begoviç, tarihi Allah yapar demiş idi. Yani biz yaşarız. O açıdan kainatın da bir büyük tarihi var, dünyanın da bir tarihi var değil mi? Yani bütün bunların içerisinde insanın tarihi veya devletlerin tarihi. Devletleri çok abartıyoruz biz ama yani devletlerin ömrü o kadar da uzun değil yani. Yani o kadim sosyolojik yasa, toplumlar, devletler de doğar, yaşar, büyür, gelişir, zayıflar ve ölürler yani. Hiçbir devlet sonsuz olmayacaktır. Yani bunu bir yere yazalım. En kötü ihtimalle en son devlet de kıyamet koptuğunda sona erecektir.
Yani. Eyvallah. Yani. Bu Fatih Şeker diye bir doçent, Mersin'in Yörük hemşehrim, kitaplarını dikkatle okuduğum insanların bir tanesidir. Onun bir sözü var. Tarihsizlik, talihsizliktir diyor.
Tabii.
Mesela sosyoloji diyor kim olduğumuzu, tarihse nereye ait olduğumuzu tayinde çok şey yarar diyor.
Evet, yani kök meselesi önemli. Şimdi sosyoloji biliyorsun batıda geliştirilmiş olan bir disiplin daha çok. Batıda geliştirilmiş olan bu disiplinin aynı zamanda şeyi de var. Yani sonuçta bir proje sosyoloji. Yani aslında sosyolojinin temellerini atan hepimiz biliyoruz ki İbni Haldun.
Evet. Yani, sosyal tarih yazısı çünkü.
Eyvallah. Yani İbni Haldun orada ciddi bir emek vermiş. Sonra tabii oradan çalmışlar, etmişler falan filan. Neyse onları bir tarafa koyalım da. Ama yani şimdi ait olmak. Yani insanlık bile biliyorsunuz bir duruşa ait olmakla ilgili bir meseledir. Bir kampa ait olmak değil mesele. Bir duruşa ait olmak. Yani gerçekten insan. Şimdi toplumu, toplumun aktığı yönü, istikameti iyi ölçebilmek için geçmişe de bakmak gerekiyor. Yani Allah selamet versin. Erol Gökhan'ın Türk toplumunun sosyolojisiyle ilgili, aslında bir psikiyatrist ama yazdığı güzel şeyler var. Yani Türkleri anlamak, Türklerin psikolojisi vesaire gibi eserlerde çok güzel açılımları da var. Mesela Türklerin piknik sevdası üzerine yazdığı çok güzel yazılar var. Yani bu böyledir. Yani şimdi İstanbul'a gittiğimizde işte diyelim ki şu anda yaz aylarında Ankara'da pek görmüyoruz bunu ama denize yakın yerlerdeki o yeşilliklerde, yeşil alanlarda insanların ailecek oturup piknik yaptıklarını görüyoruz. Yani mangal keyfi.
Bizim Adana'da da çok yaygındır o çünkü.
Eyvallah. Yani ama bu İstanbul'da şehrin merkezinde. Çünkü şehir o kadar kalabalık ki mesire yerlerinde bu insanları, zaten trafik bir kere çok büyük bir çile, yani gidip gelebilmeleri mümkün değil.
Mümkün değil.
Kendilerine en yakın olan sahilde bir yere gidip
ağaç işte, gölgesi bulup
orada piknik yapıyor insanlar. Dolayısıyla bunun bizim göçebelik kültürümüzle, göçerliğimizle de yani imkanı bulduğumuz yerde keyfimizi çoğaltmak, karnımızı doyurmak gibi. Yani o açıdan ait olduğumuz yerle ulaşacağımız yer arasındaki mesafeyi doğru ölçebilmek için tarihe ihtiyacımız var.
Güzel.
Ya.
Güzel.
Vazgeçemeyiz bundan.
Ben tabii konuyu hazırlanırken kendim ilginç bir anekdota daha rastladım tarihle ilgili. Yine Fatih Şeker'den galiba not almışım. Türkler bir geçmişe sahip ama asıl olan bir tarihe sahip olmaktır diyor. Yani bir geçmişe sahip olmaktan ziyade bir tarihe sahip olmaktır. Tahrif edilmiş tarih tasavvur ve tefekkür yok eder diyor.
Tabii. Yani şöyle, göçebe olduğunuzda yazmıyorsunuz çok fazla. Yani tarihi yapıyorsunuz ama yazmıyorsunuz. Şimdi ben imkanı olan dostlarımdan Kaşgarlı Mahmut'un hayat hikayesini romanlaştırıldı. Onu okumalarını isterim.
Güzel.
90 yıllık bir ömür içerisinde Türk dilinin inceliklerini yakalayabilmek ve bu esnada yaşadığı onca uzun yolculuklar, çileler, savaşlar, kargaşalar, aile içi çekişmeler, ihanetler vesaire falan, yani çok uzun bir serencam içerisinde. Şimdi tabii o diyelim ki bir toplumun tarihini yazmadı ama bir dilin tarihini yazarak tarihini toplumun yaptı. Tarihine ayna tuttu. Divan-ı Lugat-ı Türk ile birlikte, ama yani onu gitti Bağdat'taki halifeye Arapça olarak adadı, ona yazdı. Çünkü en son Bağdat'ta artık, yani hayatının son bölümlerine kadar orada yaşadı. O açıdan şimdi evet, yani bir tarihimiz var ama bu yazılı değil. Çünkü at sırtında yaşadık biz. Ve savaştan savaşa koşuşturduk. Yani durmadık ki yerimizde, ecdat olarak baktığımızda hep bir hareket. Yani doğudan batıya, batıdan kuzeye, güneye vesaire falan. Sürekli Çinlilerle büyük bir mücadele ve tabii ki şimdi bir ara yazdık. Ama Moğollar geldi ve bütün o yazdıklarımızı perişan etti.
Evet.
Yani kütüphanelerimiz gitti. Şimdi bir medeniyetin kütüphanelerini, kitaplarını yok ettiğinizde aklını da,
hafızasını da, bütün
bir
geleneği, bütün birikimi de
yok etmiş oluyorsunuz.
Dününü yani, yok ediyorsunuz.
Tabii. Yani mesela işte bugünkü diyelim ki Batı uygarlığının Endülüs'le ilgili söyledikleri bir söz. Yani Endülüs'ten bize 10 kitap kaldı, onunla atom parçaladık diyorlar. Yani ya o kütüphaneler elimizde olsaydı neler yapmazdık ki biz. Dolayısıyla hem doğudan gelen bu barbarlık, hem batıda gelişen büyük barbarlık netice itibariyle medeniyetin ürettiği hamuleyi tüketti.
Hasılayı.
Hasılayı yok etti. Ve orada bir tarih kayboldu. Ve bu tarihin kaybolması aslında insanlığın büyük bir talihinin kaybolmasına zemin hazırladı. Ve neticede evet, bizim bir geçmişimiz var ama bir tarihimiz yok. Çünkü o tarihi düşmanlarımız yok etti, biz değil. Yani her şeye rağmen at sırtında bile bazı şeyler yazıldı. Yani eğer bunlar yazılmamış olsaydı, mesela çok basit söyleyeyim ben, Aymatov gibi bir diyelim ki değer çıkmazdı. Yani o komünizm, evet, baskısı altında bile mesela o işte o Türk tarihini, mesela Aymatov'un hikayelerine baktığımızda işte Cengiz Han'a küsen bulut vesaire falan gibi, böyle veyahut da işte Gün Olur Asa Bedel kitabındaki yazmış olduğu o mankurt hikayesi falan, yani bunlar demek ki öteden beri süzülerek gelmiş, bir yerlerde birikmiş bunlar ama kaybettik biz bunları. Yani daha doğrusu biz kaybetmedik, elimizden alındı ve imha edildi bunlar.
Eyvallah. Şeyi de katılır mısınız? Yani derler ki tarih bilmek ve tarih okumak düşünce, görüş ve ideallerinizi derinleştirir. Coğrafya bilmek, coğrafya okumak ise genişletir. Biri genişlik katar, biri derinlik katar.
Eyvallah. Yani şimdi İbn Haldun'un mukaddimesinde hani o meşhur anekdot, coğrafya kaderdir diyor ya. Evet, yani coğrafya size bir genişlik verebilir, hareket alanınızı genişletebilir ama o hareket alanında doğru işleri yapabilmek için bir tarih şuuruna ihtiyacınız var. Yani eyvallah, bir meseleleri idrak edebilecek bir anlayışa. Onu size sağlayacak olan o tarih şuurudur. Mesela çok ilginçtir. Kemal Karpat, şu anda yaşayan Türkiye'deki en büyük tarihçi bana göre Kemal, evet, Karpat. Bir Balkan göçmenidir Kemal Karpat. Yaşlı da bir zat ve çok hakikaten Türkiye'yi çok eyvallah iyi okumuş bir insan.
Halil İnalcık da o vardı. Evet, rahmetli yani bir oldu. Fuat hocamız vardı, da üçüydü.
Evet, yani Fuat hoca biraz daha medeniyet tarihçisi.
Evet, ama o tarihçi olarak değerlendiriyordum.
Tabii, evet. Cemal ve mesela hatıralarını yazdığı kitabın ismi çok ilginçtir. Dağı Delen Irmak diyor. Şimdi coğrafya ile tarih arasındaki geçişkenliği aynı zamanda
çok
bu
güzel anlatıyor,
bize tedayi ettiriyor. Yani her ırmak netice itibariyle kendi yolunu inşa eder.
Hı hı.
Milletler de öyledir. Yani tarih içerisinde akarken milletler kendi yolunu, istikametini
tarihi inşa akışını.
Tabii. Yani hedef koyar kendisine ve o hedefe doğru ilerler. O açıdan coğrafyayla tarih arasında
bir geçişken doğru.
Doğru. Coğrafya bizim karnımızı, tarihse ufkumuzu doyurur. Diyelim güzel. Yani.
Diyelim. Her tahrif kötüdür diyor üstadın bir tanesi. Ama tarifin en alçağı tarihin tahrif edilmesidir diyor.
Yani belki daha alçağı da şeydir yani. Nasıl söyleyeyim ben şimdi biliyorsun her mütercim katildir der İtalyanlar.
Evet.
Tamam. Yani her tercüme bir tahriftir diyenler de vardır. Var, yani eyvallah. Tercümeler genelde aslında tahrif etmek için değil. Anlatmak, taşımak, kültürler arasında geçişkenliği sağlamak için yapılır ama İtalyanlar öyle diyor. Yani her mütercim katildir diyor. Şimdi sonuçta tabii ki tahrif bir hastalık, bir sapma. Yani bundan uzak durmak gerekiyor. Ama o tarihin akışı içerisinde içinde yaşadığınız konjonktür tarihe nasıl bakacağınızı belirliyor.
Hı hı.
Yani bugün diyelim ki demokratik bir ortamda yaşıyorsanız, tarihi demokratik bir zeminde, diyelim ki katılımcı, şeffaf bir zeminde değerlendirebiliyorsunuz. Ama mesela baskıcı bir ortamda yaşadığınızda tarihi ona göre de şekilleniyor. Yani Şevket Süreyya'nın işte Tek Adam, İkinci Adam vesaire gibi kitaplarına baktığımızda ve yani Halatsız'ın kitaplarına baktığımızda yani veya Necip Fazıl'ın tarihle ilgili kitaplarına baktığımızda gördüğümüz şey ile
yani insanların nazarı manzarasını belirliyor yani.
Tabii.
Durduğu yere göre.
Yani bir de yani şimdi Türkiye gibi bir yerde yaşıyorsanız yani ben bunu yazarsam başım belaya girer mi? Duygusuyla da yaşıyor ve yazıyorsunuz yani. Konuşuyorsunuz da yani bu şekliyle konuşuyorsunuz da eğer hukuk sizi özgürlüğe değil de dayatmaya hazırlıyorsa orada bilim üretemiyorsunuz. Yani özgürce bilim üretemiyorsunuz. Daha çok kalıplayan bir zihinle meseleleri tartışıyorsunuz, konuşuyorsunuz, yazıyorsunuz. Tarihin de böyle bir özelliği var. Yani tarih yazıcılığı daha çok resmi bir mesele olduğu için devletler açısından da resmi bir meseledir yani. Hı hı. Bu resmi meseleyi nasıl bir zaviyeden göreceksiniz?
Mesela Ermeni meselesi bunun tipik bir örneği değil mi? Yani bir türlü bir oturtup Ermenistan'la Türkiye buyurun işte tarih üzerinde konuşalım bunu bir tartışma konusu yapmayalım diyorsun ama her yerdeki insan bulunduğu yerdeki nazarını oradaki manzarasını tayin ettiği için ittifak edemiyorsunuz.
Edemezsiniz de yani bu tür hadiselerde şimdi sonuçta tabii olay nasıl başlamış, nasıl gelişmiş, nasıl sonuçlanmış buralarda bir sürü bilinmezlikler var. Yani sonuçta tabii ki yani bir kısım hadiseler bu topraklarda yaşandı. Bunların suçlusu kim veya suç nedir burada bunları arşivler. Çok önemli burada ama her şey arşive olduğu gibi girmiş mi? Yani orada da resmi tarihler bir şekilde gündeme gelmiştir. Ama şunu biz biliyoruz. Yani sonuçta bir toplum eğer İslam'ın terbiyesinden geçmişse o toplum özü itibariyle insana hürmet eder. Yani acılar ve acımasızlıklar, sapmalar olur ama genel değildir bu. Yani onun için biz buraya itiraz lokaldir. Ediyoruz yani. Mutlaka o tehcir esnasında, sürgün esnasında ölenler olmuştur. Öldürülenler de olmuştur ama bu karşılıklıdır yani. Siz gittiğiniz yerde insanlar için Osmanlı yıkılmaya çalışılıyor. Batı devletleri yeni bir Osmanlı içerisinde yeni yeni sınırlar çizmeye çalışıyor. İçerideki Tebai Sadıka denilen Ermeniler komitacı haline getirilmiş. Milletin üzerine sürülmüşler vesaire falan. Bunların getirdiği etkiler var, tepkiler var vesaire falan. Tabii fakirlik de var yani yokluk da var. O esnada insanları o hicrette, o tehcir esnasında doyuramamışsınız da yani açlıktan kırılmıştır, soğuktan kırılmıştır, şu olmuştur. Bir kısım hikayeler yaşandı yani bunlar yaşanmadı değil ama bunlar bir milletin alnına kara leke sürecek şeyler midir değil midir bunu tartışmamız gerekiyor toplum olarak. Biz diyoruz ki değildir. Çünkü arşivlere baktığımızda daha çok Müslüman unsurlar öldürülmüştür, zulme maruz kalmıştır. Yani şimdi Srebrenica'yı konuştuk mesela geçtiğimiz programlarda değil mi? Yani orada ne oldu? Birleşmiş Milletler'in gözetimi altında Hollandalı Birleşmiş Milletler komutanları Müslümanlara silahlarınızı bırakın dedi, bıraktırdılar ve Sırplara teslim. Silahsız Müslümanları öldürün diye teslim ettiler. Bizim tarihimizde bu yok.
Eyvallah. Yani. Şimdi hemşehriniz...
Çok şükür ki yok yani.
Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elbette. Üstadım, geniş perspektiften baktığımızda Allah-u Zülcelal'in de Kur'an'da bize vahiy içerisinde tarihi atıflar yaptığını, tarihten örnekler verdiğini görüyoruz.
Evet.
Siyer okumalarımızda, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hadis okumalarına baktığımızda da yine bir mevzunun anlaşılabilmesi için, bir amacının, bir hedefinin gerçekleştirilebilmesi için, bir konunun vuzuha ermesi için tarihsel örnekler veriyoruz. Yani tarih bu anlamda, şuna katılır mısınız? Tarih diyorlar, hayatın geriye doğru sürekliliğini ihdas eder, temsil eder. Ve hayat da zaten sürekliliğini gelecekle değil, öncelikle geçmişle kurmalıdır ki geleceği planlayabilsin. Yavuz Sultan Selim, rahmetullahi aleyh diyelim, Mısır'ı fethettiğinde dedem Yusuf'un memleketindeyim diyor. Bir sürekliliğe vurgu yapmak için. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Taif'e gittiğinde, taşlandığında, döndüğünde bir bahçenin kenarındaki çocuk ona, bakıcı ona nar, üzüm, su ikram ettiğinde neresin diye sorduğundan Ninovalıyım deyince kardeşim Yunus'un memleketinden misin diyor. Bir yazar arkadaşımız bu örneklerin hareketle diyor ki tarih bu anlamda bir sürekliliği bağlamak için elzem olan bir bilim dalıdır. Ve bugünkü İslami idrak, insani idrak, medeniyet tasavvuru için de vazgeçilmezdir diyor.
Şimdi istersen daha geriye gidelim. Yani Hazreti Adem cennetten dünyaya gönderildiğinde veya sürgüne geldiğinde neyse yani. Hazreti Adem yeryüzüne ekilmiş bir tohumdu. O tohum Hazreti Muhammed Aleyhisselam ile meyveye durdu. Olgunlaştı. Şimdi bu arada gidiş gelişler var. Peygamber kıssaları. Yani kıssa makastan geliyor. Makas taksim ediyorsunuz yani hayatı taksim ediyorsunuz. Şimdi bu arada gidiş gelişlerde ne oldu? Yani neden mesela diyelim ki peygamber kıssalarında bir sürü olaylar bize anlatılıyor ama olayların içerisinde boşluklar bırakılıyor. Olduğu gibi anlatılmıyor yani.
Hı hı hı.
Bizim hayalhanemizi genişletmemizi, ana ek sütunları sabit tutmak suretiyle hikayeyi genişletebilmemize imkan ve zemin hazırlanıyor. Şimdi tarih kopuş değildir. Tarih yürüyüştür. Yani geriye doğru da yürüyeceksin.
İleriye doğru da.
Yani ilmin, bilimin imkanlarıyla. Geriye doğru da yürüyeceksin, ileriye doğru planlayacaksın. Ya böyle bir şeydir tarih. Bu ikisinin arasında bir yerde duruyoruz biz. İlerisiyle gerisinin arasında ortada bir yerde duruyoruz. Önemli olan işte gerek peygamberlerle ilgili bize anlatılanlarda, gerekse Kur'an'ın diğer anlattığı hikayelerde bize öğretilmeye çalışılan şey nedir? Mesela tarihler şu tarihte şu oldu, bu tarihte bu oldu bilgisi anlatılmıyor Kur'an'da. Demek ki biz bugünkü tarih yazıcılığında bir şey yapmamız gerekiyor. Bize daha çok kavramlar, idealler, olayların perde arkası.
Yoksa kronolojik tarih değil mevzu. Değil.
Kronolojik değil.
Teknik tarihçilik
yani, demek ki bugün tarih anlatılırken veya öğretilirken de yani şu tarihte şu savaş oldu, bu savaş olduğundan daha ziyade savaş nedir? İnsanlığa katkı mı verir, zarar mı verir? Savaşın hukuku nasıldır, nasıl olmalıdır? Nasıl savaşmalı ülkeler? Nasıl barış yapmalı? Barışın şartları nelerdir? Bunların konuşulması, bunların inşa edilmesi, üretilmesi gerekiyor. Yani bir tarih yazıcılığı meselesinde bile. O açıdan yani geriye doğru evet okumalı, anlamalı, Kur'an'ın çizdiği tarih perspektifini, kıssa anlayışını bir şekilde ete kemiğe büründürmeli. Ama bütün bunları yaparken de neye dikkat etmemiz gerekiyor? Hayatın dokunulmazlığı ve kutsallığı üzerinden yürümek gerekiyor. İnsanın dokunulmazlığı ve kutsallığı üzerinden, kainatın dokunulmazlığı ve kutsallığı üzerinden gitmek gerekiyor. Yani nasıl daha yaşanabilir bir dünya inşa edebiliriz sualinin peşinden giderek geriye doğru gidip ileriye doğru planlama yapmak gerekiyor. Tarihi yatay bir çizgi olarak değil, bir döngüsel bir çevrim olarak
görmek gerekiyor
bu anlamda.
Eyvallah. Türkiye'deki peki tarih konusundaki bu travmada yani gerçekten toplumun bütün kesimleri tarihsel bir travma yaşadıklarını zaman zaman ihsas ediyorlar, itiraf da ediyorlar. Yani bunu Aleviler açısından değerlendirdiğimizde de, Türkiye'deki Nusayriler açısından da, Sünni İslami yaşayan insan açısından da bir travmatik bir tarih olgusuyla yakın zamana kadar her birimiz karşı karşıyaydık. O yüzden biz öğrenci yıllarımızda Mustafa Müftüoğlu'nun Yalan Söyleyen Tarih Utansın, Necip Fazıl Kısaküre'nin Son Devrin Din Mazlumları, İşte efendim arkasından nispeten Hasan Hüseyin Ceylan Cumhuriyet dönemine ait eserler ve yeni dönemde yeni tarihçilerin eserlerine böyle dört elle sarılırdık. Resmi tarih anlatıcıları dışında anlatıcılar arardık kendimize. Bu dil devriminin de bu tarihsel kırılmada, tarih algımızın yamulmasında, anlaşılmasının zorlaşmasında, bizim o irfan, medeniyet, yeni dünya tasavvurlarımızın eksik kalmasında etkisi de olmuş mudur?
Çok. Yani şöyle, şimdi sonuçta dil devrimi dediğimizde ya biz dilimizi değiştirmedik. Yazı şeklimizi değiştirdik. Gene Türkçe konuşuyordu ecdadımız. Ama yazarken Arap alfabesiyle Osmanlıca yazılıyor idi. Şimdi bunu bir önce bir anekdot olarak paylaşalım. Sonuçta ne oldu? Bir toplumun hafızasıyla irtibatı koparıldı. Yani arşivler kimlere kaldı? Ritter gibi araştırmacılara. Yani bugün bir Fuat Sezgin'i konuşuyorsak Alman Ritter'den dolayı konuşuyoruz. Yani Fuat Sezgin Alman Ritter'le tanışmasaydı belki bir bilim tarihçisi olmayacaktı. Yani o onu o alana sevk etti. Şimdi geçmiş dönemde mesela diyelim ki İstanbul'daki arşivleri en iyi kullananlardan bir tanesi Muhammed Hamidullah. Yani dışarıdan gelen insanlar bizim kadim tarihimizi veya medeniyetimizin köklerine ait eserleri okudular. Biz okumadık. Yeni yeni Osmanlıca yaygınlaştırılıyor ama bu da şey aslında, yani böyle şimdi Türkçe Osmanlıca deyince şöyle bir şey sanki çıkıyor. Yani Osmanlıca başka bir dildir Türkçe. Hayır yani değil yani.
Türkçenin Arap harfleriyle
yazılmış hali yani.
Biz Latin harfleriyle yazmıyoruz.
Eyvallah. Yani Arap harfleriyle yazıyorduk. Aleti değiştirmişiz biz, yoksa şey aynı. Esas aynı. Ama burada işte bu yazıyı değiştirdiğinizde toplumu bir gecede bütünüyle sıfırlamış oldunuz.
Hı hı. Yani mezar taşı... Alim yattı, cahil kalktı.
Eyvallah. Mezar taşlarını okuyamaz bir nesil haline geldik şimdi. Bunun tabii getirdiği büyük bir, biz yarışa çok geriden başlamış olduk böylece.
Hı.
Yani millet epey bir, diğer ülkeler mesafe almışlar. Biz çok geriden başladık. O açıdan tabii işaret ettiğiniz gibi bu handikapın giderilmesi gerekiyor. Şu anda arşivlerde bu anlamda dönüşüm açısından çok ciddi çalışmalar yapıldı. İşte yeni sistemde de arşiv cumhurbaşkanlığına bir başkanlık olarak da daha bağlandı. Güçlü bir kurum haline.
Dün çıkan bir kararnameyle, evet. Yani geçenlerde çıkan bir kararnameyle.
Eyvallah,
evet.
Yani geçtiğimiz günlerde çıkan bir kararnameyle. Dolayısıyla hani güçlü bir arşiv teşkilatı inşa edilebilirse oradan inşallah daha sağlam bir tarihi köklere doğru yolculukta yapabiliriz diye düşünmek istiyorum doğrusu.
Çok teşekkür ediyorum.
Eyvallah.
Evet sevgili dinleyiciler, bir hayata dokunan sözlerin daha sonuna geldik. Yapımda Aydan Oran hanımefendi, teknik masada Aslı Yıkılmaz hanımefendi bizlerin seslerini size ulaştırmada yardımcı oldular. Yeni bir programda yeni bir konuyla sizlerle birlikte oluncaya kadar hoşça kalın.
Eyvallah. Hoşça kalın.
Hayata dokunan sözler.